Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Emma ba'd. Fe inne estaqal hadisi kitabullah ve hayrul hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrul umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin zalâle ve kulle zalâletin finnâr. Kardeşler, ittiba tevhidi derslerimize Allah izin verirse bugün delili anlamada salih selefin anlayışına tabi olmak maddesiyle devam edeceğiz. Salih selef tabiriyle kast edilen sahabeler, tabi'in, tebeut tabi'in ve onlara en güzel şekilde uyan imamlardır. Yani selefi salihin dediğimizde kast edilen kimseler, sahabe, tabi'in, tebeut tabi'in ve onlara en güzel şekilde uyan, akide, amel, edep olarak en güzel şekilde onlara uyan imamlardır. Bir kimse neden başkalarına değil de selefin menhecine uymamız gerekiyor diye sorabilir. Sonuçta onlar da bizim gibi insanlar. Yani bu uymanın gerekliliği konusunda neden bu ümmetin selefini tahsis ediyoruz? Nitekim bugün bazı yazarlar, işte onlar ricalse, onlar insansa biz de insanız, onlar ricalse biz de ricaliz diyorlar. Şüphesiz salih selef bu ümmette başkalarında olmayan özellikleri kendilerinde bulundurmakla ayrıcalıklıdırlar. Onlar kitap ve sünnette gelen doğru anlayışın ve ameli uygulamanın örnekleridirler. Pek çok açıdan şer'i deliller, bu dinde vardı olmuş deliller, kitap ve sünnet nasları, selefin anlayışına müracaat etmenin, başvurmanın gerekli olduğuna dikkat çekmektedir. Bu delillerden bazılarını zikredeceğiz inşallah. Allah Azze ve Celle onların yoluna uyanları överken, onların menhecine muhalefet edenleri de can yakıcı azapla tehdit etmiştir. Bu tehdit Nisa suresi 115. ayetinde mealen şöyle gelmiştir. Her kim kendisi için doğru yol apaçık belli olduktan sonra peygambere muhalefet eder ve müminlerin yolundan başka bir yola tabi olursa onu girdiği yolda bırakırız ve cehenneme sokarız. Orası ne kötü bir yerdir. Evet, müminlerin yoluna aykırı bir anlayış yolu tutan kimseyi Allah can yakıcı şekilde cezalandırmakla tehdit etmiştir. Burada müminlerin yolu ifadesinin kapsamına giren ilk tabaka sahabelerdir. Yani Allah Azze ve Celle bu ayeti indirdiğinde müminler sahabelerden oluşuyordu. Dolayısıyla sahabelerden sonra gelenler sahabelerin anlayışına tabi olmak zorundadır. Yani sonradan gelenler sahabelere muhalif bir anlayış ortaya koyamazlar. Yani bugün günümüzde farklı farklı anlayışların, farklı farklı görüşlerin ortaya çıkmasının sebebi bu ayetin, gözetilmeyen ayetlerden birisi de bu ayet. İşte bu ve buna benzeri ayetlerin gözetilmemesidir. İhtilafların Allah'a ve Resulüne döndürülmemesi, daha önce işledik bu maddeyi. Bir diğer husus da bu. Müminlerin yolundan başkasına tabi olma konusunda insanlar işi gevşek tutmuşlardır. Allah Azze ve Celle yine onları Tevbe suresinin 100. ayetinde şöyle niteliyor. Muhacirlerden ve ensardan İslam yolunda yarışanların öncüleriyle onlara güzellikle tabi olanlardan Allah hoşnut olmuş. Onlar da Allah'tan hoşnut, razı olmuşlardır. Allah onlara içinde sürekli daimi kalacakları, ağaçları altından ırmaklar akan cennetler vaat etmiştir. İşte bu en büyük kurtuluştur. Bakın, bir önce okuduğumuz ayette bir tehdit vardı. Müminlerin yolundan, yani ilk müminler olan sahabelerin yolundan başkasını tutanların, o sahabelerin, o müminlerin icmasından ayrılanların varacağı yerin cehennem olduğu bildiriliyordu. Bu ayette de Allah Azze ve Celle'nin ancak sahabelerden ve onlara güzellikle tabi olanlardan razı olacağı, büyük kurtuluşa erenlerin, cennete kavuşacak olanların sadece bu kimseler olacağı bildiriliyor. Evet, Allah Azze ve Celle sahabelere hitaben Bakara Suresi 137. ayetinde şöyle buyuruyor. Eğer onlar da sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse şüphesiz hidayete ererler. Bakın hitap sahabelere, bu ayette hitap sahabelere. Eğer onlar, başkaları, Yahudi, Hristiyan veya sahabeden başkaları, kim olursa olsun, sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse elbette hidayeti bulurlar. Yani hidayeti bulmanın, hakka uymanın, hakka muvafık kılınmanın tek yolu sahabelere uymaktır. Onların iman ettiği gibi iman etmektir. Evet, hidayet buna bağlanmış ve sahabeler kendilerinden sonrakiler için bir hüccet kılınmıştır. Her halükarda bu açıktır. Evet, Ömer bin Abdülaziz Rahimullah şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetler koydu. Ondan sonraki idareciler de sünnetler koydular. Bunlara tutunmak Allah'ın kitabına tabi olmaktır. Allah'a itaati mükemmelleştirmektir. Allah'ın dininde kuvvettir. İnsanlardan hiçbiri onu bozamaz, değiştiremez ve ona aykırı bir görüşte bulunamaz. Onun yolunda giden hidayet bulmuştur. Ondan yardım isteyen yardım görür. Kim de onu terk ederek müminlerin yolundan başkasına uyarsa Allah onu döndüğü yerde bırakır ve cehenneme sokar. O ne kötü bir dönüş yeridir. Yani sözlerini Tevbe suresinin, Nisa suresinin 115. ayetiyle tamamlıyor Ömer bin Abdülaziz. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de onlara, yani sahabelere tabi olmayı ve onların menhecinde gitmeyi şu hadisinde emretmiştir. Size sünnetimi ve hidayete erdirilmiş raşit halifelerimin sünnetini tavsiye ederim. Ona azı dişlerle sarılın, sımsıkı tutunun. Bunu Tirmizi ve Ebu Davud rivayet etmişlerdir. Şeyh Elbani Sahihül Cami'de sahih olduğunu belirtir. Burada Nebi Aleyhisselatü Vesselam, size sünnetimi tavsiye ederim sözünün başlangıcı, sizden yaşayacak olanlarınız elbette birçok ihtilaflar, görüş ayrılıkları görecektir. Dedikten sonra bu sözleri söylüyor. Yani ayrılıklar göreceksiniz. Görüş ayrılıkları olacak ümmetimde. Kim yaşarsa ümmetimde, yaşayacak olanlar buna şahit olacak, bunu görecekler. İşte diyor, bu ihtilaflardan kurtuluş yolunu tarif için Nebi Aleyhisselatü Vesselam, size sünnetimi tavsiye ederim ve hidayete erdirilmiş raşit halifelerimin sünnetini diyor. Ondan sonra ona sımsıkı tutulun derken burada zamir teke iniyor. Çünkü raşit halifelerin esasında Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden başka bir sünneti yok. Burada kastedilen şu, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam vefat ettiği zaman onun en son uygulamalarını, en son sünnetlerini raşit halifeler başkalarından daha iyi bilirler. Çünkü hadis kitapları da okuduğunuzda bazen birbirine çelişkili gibi görünen hadisler okuyabilirsiniz. Bunlardan bazısı neshedilmiştir, hükmü kaldırılmış, yerine başka bir hüküm getirilmiştir. İşte bunun gibi, buna benzer veya umumi bir ifadeyi başka bir hadis tahsis etmiştir. Mutlak, herhangi bir kayda şarta bağlı olmayan herhangi bir ifadeyi diğer bir hadis sınırlamıştır. Tahsis etmiştir, takyid etmiştir, kayıt altına almıştır. İşte bunun gibi mutlakı, mukayyedi, umumu, hususu, nasihi, mensuhu, işte bu raşit halifelerin başkalarından daha iyi bilir demek istiyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. İşte bu yüzden sözünün sonunda zamir teke iniyor, ona sımsıkı sarılın, onlara demiyor. Ona, yani o sünnete sımsıkı sarılın. İbn-i Kayyım Rahimullah diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabının sünnetini kendi sünnetine bağlamış ve kendisinin sünnetine tabi olmayı emrettiği gibi her ikisine birlikte uymayı da emretmiştir. Bu emri öyle mübalağalı bir ifadeyle söylemiştir ki azı dişlerle sarılmayı, tutunmayı emretmiştir. Huzeyfe radıyallahu anh şöyle der. Ey kurralar topluluğu, yani ey Kur'an hafızları, Kur'an okuyucuları, Allah'tan korkun. Sizden öncekilerin yoluna tutunun. Yemin ederim ki onlara tabi olursanız oldukça öne geçersiniz. Şayet terk ederek sağa ve sola ayrılırsanız uzak bir sapıklığa düşersiniz. Huzeyfe radıyallahu anh sahabeden, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın önde gelen sahabelerinden bu hitabı tabiinden Kur'an öğrenen öğrencilerine ve sahabeden öğrenenlere yapıyor. Ey Kur'an okuyucuları, Allah'tan korkun ve sizden öncekilere, yani sahabelere tabi olun. Eğer tabi olmazsanız sağa sola saparsınız. Bundan sakının diyor ve bunu yaptığınız takdirde de elbet sapıklığa düşersiniz diyor. Şüphesiz bu ümmetin selefi salihin ilim ve amel bakımından ümmetin en faziletlileri, en üstünleri ve hayırlılarıdırlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu şu şekilde bildiriyor. İnsanların en hayırlısı benim asrımdakiler, sonra onlardan sonra gelenler, sonra onlardan sonra gelenlerdir. Bunu Bukhari ve Müslim sahihlerinde rivayet etmişlerdir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam böylece 3 asır saymıştır. İnsanların en hayırları benim asrımda yaşayanlar, sonra onlardan sonra gelen tabi'in, sonra onlardan sonra gelen tebe'ut tabi'in. Hadisin devamında bundan sonra işte yalan şahitlik yayılacak, bozulma başlayacak, şişmanlık baş gösterecek. Yani dünya uğrunda çabalama, insanların dünya peşine düşmeleri yayılacak, güvenilirlik azalacak diyor. Yalan ortaya çıkacak. Hatta diyor, kişi kendisinden şahitlik istenmediği halde şahitlik etmekte hırslı davranacak ve yemin ettiği halde yalan şahitlikte bulunacak. Yani bu derece bozulmanın başlayacağını Nebi Aleyhisselatü Vesselam bildirmiştir. Yani bu bozulma tabi'in döneminde çok azdı. Sahabe döneminde, yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam vefat ettiğinde sahabeler bazı ihtilaflarda bulunmuşlardır. Onların da ihtilaf etmemesi için az önce zikrettiğimiz hadis bir hüccetti. Yani sahabe ihtilaf ettiğinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam vefatından sonra Raşid halifelerin, onların tercih ettikleri, onların bildikleri sünnetleri diğerlerine tercih etmeleri. Dinin en son ahkamını bilen çünkü onlardı. Bunu tavsiye etmişti. Sahabe arasında ihtilaf çok azdı. Ve onlar arasında ciddi bir ayrılığa sebep olmadı. Birbirleriyle savaşmış olsalar dahi akidelerinde hiçbir ayrılık yoktu. Yani sahabelerden hiçbirisi Allah'a hamdolsun sapıtmadı. Fakat onlardan sonra gelenlerde Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında bildirdiği gibi bazı sapmalar gündeme geldi. Ta Nebi Aleyhisselatü Vesselam hayattayken hatırlarsınız, Zulhüveysira denilen bir şahıs bir ganimet taksim esnasında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Allah'tan kork, adil taksimde bulun diyordu. O da diyordu ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ben Allah'ın yeryüzündeki emini ve onun Resulü olduğum halde nasıl Allah'tan korkmam ve nasıl adil olmam? Şunu iyi bilin ki bu adamın soyundan öyle bir nesil gelecek. Kur'an okudukları halde okudukları Kur'an gırtlaklarından aşağı inmeyecek. Yani okudukları Kur'an'ın bunlara bir faydası olmayacak, anlamadan okuyacaklar. Bunların Kur'an okuyuşları yanında fakat kendi okuyuşlarınızı beğenmeyeceksiniz. Kıldıkları namaz yanında kendi namazlarınızı beğenmeyeceksiniz. Yani ibadete de böyle düşkün olacaklar. Aynı Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği gibi hadise gerçekleşmiş. Harura denilen bölgede 3000 kadar harici denilen akideye, harici akidesi denilen akideye mensup insanlar toplanmışlardı. Bunların niyetleri o sırada halife olan Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh'a karşı ayaklanmak idi. Ali radıyallahu anh'ı Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmetmekle itham ederek tekfir etmişlerdi. Maide 44'te. İbn Abbas radıyallahu anh'a onlara gidiyor ve Maide 44'te geçen Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmetmek küfürdür ibaresindeki küfrün altında bir küfür. İnsanı dininden çıkaran bir küfür değil de, yani Allah'ı inkar etmek gibi, melekleri inkar etmek gibi, ahiret gününü inkar etmek gibi dinden çıkaran bir küfür değil de bunun altında bir küfür olduğunu açıklıyordu onlara. Yine onların Ali radıyallahu anh'ı tekfir etme sebeplerinden birisi işte Muaviye radıyallahu anh ile aralarında geçen bir meseleden dolayı hakem tayin etme teklifini kabul etmesiydi. Allah'tan başka hakem mi var diyerek, yani doğru bir sözle batıl bir manaya kastetmişlerdi. Ali radıyallahu anh'ın dediği gibi. Bu toplanan 3000 kişi içerisinde sahabelerden hiç kimse yoktu. Sahabeler ise onların ayaklanmayı düşündükleri taraftaydı. Yani ilk akidevi sapma, akidedeki ilk aykırılık, ayrılık, hem de ümmete kılıç kaldıracak şekilde, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabelerine kılıç kaldıracak şekilde ilk ayrılık, bakın sahabe menhecinden ayrılmak sebebiyle olmuştur. Kur'an ve sünnetin naslarını sahabe gibi anlamamaları sebebiyle olmuştur. Bugün hala aynı anlayış devam ediyor. Yani bugünkü haricilik, günümüzdeki haricilik aynı anlayışla devam ediyor. Onlar da Maide 44 delil getiriyorlar. Ve biz onlara sahabe anlayışını, sahabenin bu konuda ittifakını getirdiğimizde yine bundan yüz çeviriyorlar ve şunu söylüyorlar. Kur'an'ın zahirini sahabenin sözüyle mi terk edelim? Bu sahabe sözü değil yalnızca, sahabenin icmasıdır bakın. Ve tefsirde şu kayda vardır. Herhangi bir sahabe Kur'an'ın ayetlerinden bir ayeti açıklarken, onu tefsir ederken, buna hiçbir sahabe muhalefet etmemişse bu tefsir merfu hadis hükmündedir. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam söylemiş hükmündedir. Sebebi Allah Azze ve Celle Nahl Suresi 44. ayetinde şöyle buyuruyor. Sana da zikri indirdik ki insanlara indirileni açıklayasın. Yani sana da sünneti indirdik ki insanlara indirilmiş olan Kur'an'ı sen açıklayasın. Kur'an'ı açıklama yetkisi tefsir manasında, yani ona bir hüküm ekleme, çıkarma, mutlakını takyid etme, genel ifadesini özelleştirme gibi, bu gibi manalarda tefsir etme yetkisi yalnızca Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a aittir. Kur'an'ı açıklama yetkisi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın dilindendir. Şimdi sahabe böyle bir şeyden beridir, uzaktırlar. Şahsi görüşleriyle böyle gelişi güzel konuşmaktan beridirler. Allah onları temize çekmiştir. Resulü temize çekmiştir. Onlar ancak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan işittikleriyle Kur'an'ı açıklıyorlardı. Ancak işittikleriyle açıklıyorlardı. Nitekim Ahmet bin Hanbel ve İmam Nesai Sünen'inde Bera bin Azib radıyallahu anh'den şu şekilde rivayet ederler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Maide Suresinin 44, 45 ve 47. ayetlerini okudu. Yani her kim Allah'ın indirdiklerinden başkasıyla hükmederse, Allah'ın indirdikleriyle hükmetmezse, onlar kafirlerin, fasıkların, zalimlerin ta kendileridir. Son cümleleri bu şekildedir. 44, 45, 47. ayetlerin. Bu üç ayeti okudu. Ve buyurdu ki, bu üçü de kafir hakkındadır. Yani Allah'ın hükmünü inkar eden hakkındadır. Bakın bu açıklama bizzat Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan gelmiş, sahih bir hadisle gelen bir açıklamadır. Yani İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın ve bu konuda söz söyleyen diğer sahabelerin Maide 44 hakkında söyledikleri üzerinde ittifak edilmiş selefin, sahabenin ittifak ettiği bir mesele hakkındadır. İttifak etmişlerdir bu konuda. Bundan ilk olarak hariciler ayrıldı. Sahabeden ayrı bir saf tuttular. Ayrı bir grup oldular. Cemaati terk ettiler. Müslümanlar cemaatini terk ettiler. Yani kitaba ve sünnete tabi olanların cemaatini terk ettiler. İbadette çokça yorulan, çokça ibadet eden ve zahit kimseler olmalarına rağmen Müslümanlara, hem de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabesi olan Müslümanlara kılıç çekmeyi helal gördüler. Onları tekfir ettiler. Bu kıssada pek çok deliller, ibretler vardır esasında. Yani bir kimse ibadet ettiği halde, zühd ettiği halde, İbn Abbas radıyallahu anh'a şöyle anlatıyor. Ben diyor onlara gittiğim zaman diyor, böyle seçkin elbiselerimden, böyle gösterişli elbiselerimden birisini giyip gitmiştim diyor. Gider gitmez bana dediler ki nedir bu kıyafet böyle? Cafcaflı bir kıyafet buldular. Nedir bu böyle? İbn Abbas radıyallahu anh'a onlara Allah'ın ayetini okudu. Allah'ın sizin için çıkardığı ziynetleri haram kılan da kimdir? Bu ayeti okudu. Bunlar sustular. Ve benim onlarda gördüğüm şuydu diyor. Benizleri sararmış ibadetten, açlıktan, oruçtan. Dizleri, elleri nasır bağlamıştı. Namazdan. namazlarının çokluğundan. Böyleydiler. Vasıflarında böyle anlatıyor. Ama düşünün ki aralarında bir tane sahabe yok. İlim ehlinden bir tane kimse yok. Bunlara İbn Abbas radıyallahu anh'a delilini getirdi. Onların getirdikleri ayetten getirdikleri delilleri, yani onlar da Kur'an'dan delil getiriyorlar bak. Kur'an'dan delil getiriyorlar. Ali radıyallahu anh ona şu nasihati yapmıştı İbn Abbas gitmeden. Onlara gittiğinde diyor, sakın onlara Kur'an ayetleriyle delil getirme. Çünkü Kur'an'ın ayetleri birden fazla manaya gelebilecek ifadeleri vardır Kur'an'ın ayetlerinin. Ona sünnetlerle delil getir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetleriyle delil getir diyor. Nitekim aynı nasihati Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ta kendi zamanında şöyle yapmıştı. Size Kur'an'ın müteşabihleri konusunda tartışacak bazı kimseler çıkacak karşınıza. Bunların yakalarından tutun ve onu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini en iyi bilenlere götürün. Çünkü Allah'ın kitabını en iyi bilenler, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini en iyi bilenlerdir diyordu. Onların ayetlerin zahirlerini getirerek ortaya sundukları delillere yine Kur'an'dan ve sünnetten delillerle cevap verdi İbn Abbas radıyallahu anh'a. İkna olan oldu 2000 kadar, yani 3'te 2'lik bir kısmı dönüp tövbe ettiler. Kalan 1000 kişi biraz daha çoğalarak Nehrevan Savaşı'nda kuvvet bulup Ali radıyallahu anh'a karşı savaşmışlardı. Bakın onların sapması sahabe menhecinden sapmalarıydı. Başlangıcını hatırlayın. Şerhü's-Sünne dersinde mi işlemiştik onu? İbn-i Mesud radıyallahu anh bunlara mescitte geldiği zaman halka kurmuşlar, taşlarla Allah'ı zikrediyorlar. Başlarında bir idareci. Şu kadar la ilahe illallah diyeceksiniz, şu kadar subhanallah diyeceksiniz, şu kadar elhamdülillah diyeceksiniz vesaire. Bu zikirleri sayılarla yaptırıyordu. İbn-i Mesud radıyallahu anh onlara geliyor ve ne de çabuk sapıttınız. Daha Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yeni vefat etti. Daha onun kapları kırılıp dökülmedi. Elbiseleri, onun kumaşları eskimedi. Ve aranızda Allah Resulü'nün sahabelerinden bolca var. Siz bunu nereden çıkardınız? İki şeyden birisi üzerindesiniz. Ya Allah Resulü'nün getirdiğinden daha iyisini getirdiniz bu yaptıklarınızla veyahut da siz bir sapıklık kapısı açmaktasınız. Allah Resulü'nden daha iyisini getiremeyeceğinize göre ikincisidir. Eğer siz illa bir şey sayacaksanız korkmayın. Allah ecrinizi zayi etmez. Yani Allah'a şu kadar zikrettim, şu kadar sayıda zikrettim diye saymanıza gerek yok. İlla sayacaksanız oturun kötülüklerinizi sayın diyor. Ben sizleri ancak bid'atçı bir topluluk olarak görüyorum. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştu. Kur'an okuyan fakat okudukları Kur'an gırtlaklarından aşağı inmeyen bir topluluk olacak ve bunlar duada da aşırılık edeceklerdir. Görüyorum ki siz bunlardansınız diyor. Basirete bakın. Belki de diyor, sizlerden çıkacak bu kimseler diyor. Olayın ravisi Amr bin Seleme diyor ki, ben diyor İbn Mesud radıyallahu anh'ın Mescid-i Nebevi'den kovduğu bu insanların Nehravan Savaşı'nda Ali radıyallahu anh'a karşı ayaklandıklarında haricilerin safında saf tuttuklarını gördüm diyor. Bakın sahabe menhecini önemsememeleri sadece bir zikir meselesinde. Halka olup zikretmek veya zikrettiğini saymak gibi bir meselede. Böyle bir meselede sahabenin menhecine muhalefet etmeyi caiz gören, akidevi meselede muhalefet etmeyi de elbette caiz görür. Bu onun bir işaretidir. İşte sahabe basiretiyle bunu yakalamıştı. Siz diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam işte okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkacak diye bildirdiği kimselere benziyorsunuz diyor. Bunlar sizden Allahu Alem diyor ve onları mescitten kovuyor. Evet, İbn-i Teymiye rahimullah şöyle demiştir. Kitabı, sünneti ve bütün gruplar içerisinde ehli sünnet vel cemaatin üzerinde ittifak ettikleri esasları düşünen kimse zorunlu olarak şunu anlar. Ameller, görüşler, akideler ve diğer konulardaki bütün faziletlerde yani üstünlük içeren her türlü konuda bu ümmetin çağlarının en üstünü ilk asırlardaki derdir. Sahabe, tabi'in ve tebe-i tabi'in yani. Sonra onlardan sonra gelenler ve sonra onlardan sonra gelenlerdir. Nitekim bu husus Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den birçok yönden sabit olmuştur. Şüphesiz onlar ilim, amel, iman, akıl, dindarlık, açıklama ve ibadet bakımlarından sonrakilerden üstündürler. Onlar karşılaşılan her sorunu açıklamada önceliklidirler. Bu gerçeği ancak İslam dininde zorunlu olarak bilinen hususlara karşı büyüklenen, yani kibirlenen ve Allah'ın bir ilim üzere saptırdığı kimse reddeder. İmam Şafii Risalesi'nde ne güzel söylemiştir. Onlar, yani selef, bu ümmetin selefi, her ilimde, akılda, dindarlıkta, fazilette, ilme ulaştıran veya hidayete yetiştiren her vasıtada bizden üstündürler. Onların görüşü bize kendi görüşümüzden daha hayırlıdır. Evet, fitnelerin, ihtilafların ve fırkalaşmaların meydana geldiği zamanda onların üzerinde bulundukları şeye sarılmak kurtuluş sebebidir. Abdullah bin Amr radıyallahu anhuman rivayet ettiği hadiste Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Şüphesiz İsrailoğulları 72 fırkaya bölündüler. Benim ümmetim de 73 fırkaya ayrılacak. Biri dışında hepsi de ateşte olacaktır. Dediler ki, o kurtulan fırka hangisidir ey Allah'ın Resulü? Şöyle buyurdu. Bugün benim ve ashabımın üzerinde bulunduğumuz yolda olanlar. İfadeye dikkat edin. Nebi aleyhissalatü vesselam kendisinin hayatta olduğu zamanla kayıtlıyor bunu. Bugün benim ve ashabımın üzerinde bulunduğumuz yolda olanlar. Yani Allah Resulü vefat ettikten sonra sahabelerin ihtilaf ettikleri görüşler değil. Allah Resulü hayattayken sahabeler hangi yoldaysa o yolda olanlar. Şimdi burada bir anekdot olarak şunu açıklamamız gerekiyor. İnsanlar indinde şöyle bir söz yayılmıştır. Peygamber aleyhissalatü vesselam'a nispetle ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangi birisine tabi olursanız kurtulursunuz veya hidayet bulursunuz şeklinde. Bu rivayet uydurmadır. Yani ravilerinin yalancı raviler olduğu tespit edilmiştir bu rivayetin. Ve lafız olarak böyle bir sözü söylemekten Nebi Aleyhisselatü Vesselam beridir. Nasıl? Çünkü ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangi birisine uyarsanız doğru yol bulursunuz sözü sakat bir sözdür. Çünkü yıldızın birisi bir tarafı gösterir, öbürü başka bir tarafı gösterir. Her biri aynı yönü göstermez. Peygamber aleyhissalatü vesselam böyle yanlış bir ifade kullanmaktan beridir. Sahih-i Müslim'de ise şu şekilde bir hadisin aslı şu şekildedir. Ashabım gökteki yıldızlar mesabesindedir. Karanlıklarda onlar vesilesiyle yol bulunur. Onlar gittiği zaman ümmetimin başına gelecek olan gelir, karanlıkta kalırlar. Yani Sahih-i Müslim'deki lafzı budur. Evet, sahabelerin yıldızlara benzetilmesi doğrudur. Ama hangi birisine tabi olursanız hidayet bulursunuz sözü yanlış bir sözdür. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam böyle söylememiştir. Onlar gökteki yıldızlar mesabesindedir. Onlar gittiği zaman nasıl ki yıldızlar söndüğünde insanlar karanlıkta kalır ve yollarını şaşırırlar. Aynı bunun gibi sahabelerin vefat edip gittiğinde insanlar sapıtırlar. Dediği gibi de olmuştur zaten. Sahabe vefat ettiğinde sahabe arasında ihtilaf, ameli konularda yani ümmeti bölecek bir ihtilaf değilken onların vefatından veya onların takılmamaya başladığından, itibar edilmemeye başladığı andan itibaren itikadi ayrılıklar gündeme gelmiştir ve sahabelerin menhecine muhalefet edenler akidevi sapıklıkları ortaya koymuşlardır. Bunlardan bir diğeri haricilerden sonra kaderiye fırkasıdır. Kaderi inkar edenler. Bugün uzantısı devam eden fırkalardan. İbn Ömer radıyallahu anh'a Cibril hadisi diye meşhur olan hadisi rivayet eden ravi diyor ki ben ve arkadaşım İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabelerinden İbn Ömer var. Onun yanına gidelim ve şu meseleleri soralım dedik ve gittik diyor. Dedik ki ey Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'a bizim oralarda şöyle insanlar var. İşte insan kendi isteğiyle, kendi dilemesiyle hidayeti bulur veya kendi dilemesiyle sapar. Yani Allah'ın dilemesini burada devre dışı bırakıyorlar. Sapmak da, hidayet bulmak da insanın kendisine aittir diyorlar. Böyle diyen insanlar var diyor. Yani tıpkı günümüzde Abdülaziz Bayındır, Mustafa İslamoğlu gibi zındıkların işte hidayet olmak da, sapmak da insanın kendindendir. Allah'ın bu işte bir şeyi yoktur demesi gibi. İşte bu sözü söylüyorlarmış demek ki ilk kaderiler. İbn Ömer radıyallahu anh diyor ki, memleketinize döndüğünüzde benim namına bildirin. Ben onlardan beriyim, onlar da benden beridirler. Yani birbirimizden uzağız. Ben babam Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın şöyle dediğini işittim. Dedi ki, bir gün biz Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yanında otururken, cemaat halinde, sahabeler cemaatiyle otururken, üzerinde yolculuk alameti olmayan, saçları simsiyah, elbisesi bembeyaz, birisi geldi. İçimizden hiç kimse onu tanımıyordu. Ve oturdu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına oturdu. Dizlerini dizlerine dayadı. Ve dedi ki, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bana imandan haber ver. Nebi Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, iman Allah'a, meleklerine, rasullerine, peygamberlerine, kitabına, kaderin hayrına ve şerrine, hayrı ve şerriyle Allah'tan olduğuna ve ahiret gününe iman etmendir. İman. Sonra İslam'ın şartlarını sordu. İslam, Allah'tan başka ibadete layık hak mabut olmadığına şahitlik etmen ve Muhammed'in onun sallallahu aleyhi ve sellem kulu ve rasulü olduğuna şahitlik etmen, namazı kılman, zekatı vermen, yoluna güç getirebilirsen hac etmen ve Ramazan orucunu tutmandır buyurdu. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a bu şahıs, bana ihsandan haber ver diye sorduğunda, ihsan her anında Allah'ı görüyormuş gibi kullukta bulunmandır. Şüphesiz sen onu görmesen de muhakkak ki o seni görmektedir buyurdu. Peki bana kıyametten haber ver diye sorduğunda, kendisine sorulan sorandan daha bilgili değildir buyurdu Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Ancak onun bazı alametleri, işaretleri vardır. Yalın ayaklı çobanların yüksek binalar yaptığını görmen, cariyelerin efendisini doğurduğunu görmen bunun alametlerindendir diye sayıyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. O adam, gelen adam sorularını sorduktan ve cevaplarını aldıktan sonra, yani her soruşunda doğru söyledin diye de tasdik ediyordu. Ömer radıyallahu anh diyor ki, hem soruyor hem de tasdik ediyor. Biz buna şaşırıyorduk diyor. Sonra bu adam kalkıp gidince bir müddet bekledik ve bu adam kimdi diye sorduğumuzda Allah Resulü aleyhisselatü vesselam koşun bakın dedi. Baktık hiç kimseyi göremedik. Bunun üzerine Nebi aleyhisselatü vesselam buyurdu ki, bu gelen kardeşim Cibril idi. Size dininizi öğretmeye geldi. Yani din dediğimiz şey üç unsuru bir araya getirmektir. Allah'a iman, yani kalbe düşen amelleri yerine getirmek. İslam, azalara düşen fiilleri yerine getirmek. İhsan, Allah'ı görür gibi kulluk etmek. Şuurlu bir şekilde amel etmek, ihlas ile amel etmek. Ve kıyametin alametlerinden, kıyameti, gaybı Allah'tan başka kimsenin bilemeyeceğine inanmayı içerir bu. Cibril de olsa, Muhammed aleyhissalatü vesselam da olsa, gaybı Allah'tan başka kimse bilemez. Bunlara imanı içerir ve Allah ve Resulünün gayb hakkında verdiği haberleri tasdik etmeyi içerir. Bakara suresinin başlarında geçen, Hüden lil muttakin, yani takva sahiplerini hidayet edici. Kitabın vasfıdır bu. Kur'an'ın vasfıdır. Takva sahiplerini, Allah'tan sakınanları hidayete ulaştırır. O takva sahibi, müminler, hidayet bulanlar, Allah'ın hidayet ettiği kimselerin özellikleri, اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ, gayba iman etmeleridir. Gayb derken burada, Şeyh efendiler de bir gayb iddiasında bulunuyor. Kahinler, arraflar, medyumlar da bir gayb iddiasında bulunuyor. Bunlara da iman etmek değil. El gayb, yalnız Allah ve Resulü tarafından bildirilen gayba iman etmektir. Eğer buna bir üçüncüsünü eklersen, şeyhin verdiği gayb haberine de iman etmektir diye eklediğinde, işte bakın ittibadaki şirk meydana geliyor. Veya kahinin, bunu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam söylüyor. Kim bir arrafa veyahut kahine gider de, giderse onun 40 gün namazı kabul olmaz. Diğer rivayette gider de onu tasdiklerse, onun söylediklerine inanırsa, o Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a indirileni inkar etmiştir buyuruyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Şirk koşmuştur. Kahin ve arraf arasında ince bir fark vardır. Kahin gelecek zamandan haber veren kimsedir. Medyumlar gibi veya gelecekten haber veren şeyhler gibi. Arraf ise gelecekten değil, kaybın nerede olduğunu, yitiğin nerede olduğunu, bir insan veya eşyanın kayıp olduğunda onun nerede olduğunu bildiğini iddia eden kimsedir. Cinler vasıtasıyla bu işi yapar. Tıpkı bazı cincilerin veya yine cinlerle irtibat kurarak insanları etkilemeye çalışan tarikat şeyhlerinin yaptıkları gibi. Bunlar arraf sınıfındadır. Gelecekten haber verenler kahin sınıfındadır. İşte bunlara gidip de bunları tasdikleyen Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a indirileni inkar etmiştir diyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü bu ittibada şirktir. Gaybı bilme hususunda Allah'ın Resulü ile gönderdiği haberlerden başkasına itibar etmektir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bakın kendisi bile zatı itibariyle gaybı bilici değildir. Kıyametin ne zaman kopacağını bilmemesi gibi. Allah'ın bildirdiğini insanlara sadece açıklamakla memurdur. Cin suresi 27-28. Ayetlerinde Allah gaybı hiç kimseye açmaz. Ancak seçtiği Resul'e diyor. Ancak seçtiği Resul'e. Yani Resul'ü istisna ediyor. Seçtiği Resul'ü, razı olduğu Resul'ü istisna ediyor. Bazıları tutuyor buna, işte alimler de peygamberlerin varisleridir diyerek sanki vahye de varis olmuşlar gibi o haneye katıyorlar maalesef. Bu gibi saptırmalara dikkat etmek gerekir. Evet, Nebi Aleyhisselatü Vesselam hak ile batıl arasındaki ayrıcı çizginin sahabelerin üzerinde bulunduğu yolda olmak olduğunu bu hadisinde bildiriyor. Yani ümmet fırkalara ayrıldığı zaman Nebi Aleyhisselatü Vesselam hayattayken o ve sahabeleri hangi yoldaysa o yol üzerinde bulunanlar. Sonradan çıkan şeylerin pek çok mantığa uygun gelen gerekçeleri bulunabilir. Sonraki sapmaların. Mesela ne demişlerdir? Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarında sapma gösteren fırkalar, felsefecilerin kitaplarının tercüme edilmesiyle, yani her şeyi sorgulayan, her şeyi sorgulayan bir sınıf, vahye teslim olduktan sonra vahyi de sorgulama yolunu tutmuşlar. Felsefeciler gibi. Skeptizm denilen akım. Felsefede ayrı bir akımdır bu. Bilimde de böyledir. Skeptizm, sorgulamacılık, şüphecilik, her şeyden şüphe etmek. Öyle ki mesela imanın başlangıcı nasıldır? Kişi delillerle, fıtratının kendisini yönlendirdiği deliller sayesinde Allah Azze ve Celle'nin varlığını bulur. Sonra onun haberi, vahyi kendisine ulaştığında bu vahyi kendisini teslim almak üzere gelir. Yani mucize diyoruz yani. Kur'an mesela kıyamet gününe kadar devam eden bir mucizedir. İnsanlar bunun karşısında teslim olmaktan başka bir yol tutamazlar. Apaçık ayetlerdir. Teslim olurlar. Yani bu Allah'ın kitabıdır. Artık burada teslimiyet gelir. Bunu felsefeci, skeptik bir gözlükle artık sorgulayamazsın. Yani iblisin yaptığı gibi yapmış olursun aksi takdirde. Allah Azze ve Celle senden daha düşük olduğunu düşündüğün yapı itibarıyla, daha düşük olduğun bir varlığa, olduğunu düşündüğün bir varlığa secde etmeni emredecek. Sen de ya Rabbi işte bu emir uygun değil, yerinde değil. Ben ateşten yaratıldım. O topraktan. Ateş ise topraktan daha üstündür. Diyerek bu şekilde bir itiraz hakkın yok. Böyle itirazı yaptığı için Allah Azze ve Celle o iblis kafirlerden oldu buyuruyor. Allah Azze ve Celle'ye ulaştıktan sonra bu sorgulama kapısı bitmiştir. Ama buraya kadar deveye bak nasıl yaratıldığına. Dağlara bak, göklere bak, yerlere bak. Mümin buna baktığı zaman onun imanı ve yakini artar. Kafir bunlara baktığı zaman iman etmek zorunda kalır bunları düşündüğü zaman. yaratıcının varlığına. Yaratıcıyı bulduktan sonra yaratıcının gönderdiği Rasul, onun gönderdiği vahye teslimiyet gelir. Sahabe aynen bu şekilde yapmışlar. Allah Azze ve Celle elinden bahsetmiş ve kendisinin hiçbir sıfatında mahlukuna benzemediğini de söylemiş. Ve onlar geldiği gibi iman etmişler. Allah'ın bir eli vardır. İki eli vardır, yani bir eli vardır derken el sıfatını umumi söylüyoruz. Allah'ın eli vardır, mahlukuna benzemez. Kendi zatına yakışır, celaline yakışır bir eli vardır. Bu hakiki bir eldir. Hakiki iki eldir. Ve her ikisi de sağdır. Burada aklı hiçbir yoruma gitmeden sahabeler teslim olmuşlar. Ey Allah'ın Resulü, bu el nasıldır? Ne şekildedir? Nasıl her ikisi de sağ? Bu gibi sorular sormadan teslim olmuşlar. Sonrakiler, Allah Azze ve Celle'nin eli mi olur? El mahluktadır demişler. Akli yorumlarla ne yapmışlar? Allah Azze ve Celle'nin el sıfatını, istiva sıfatını, ayak sıfatını, gülme sıfatını, rahmet sıfatını, bunun gibi pek çok sıfatını tevil etmişler, inkar etmişler, tahrif etmişler. Çeşitli yorumlar yapmışlar. Sonra bunlara karşılık Eş'ariye ve Maturidiye diye fırka mensupları, bunların kurucuları demişler ki, bunlar bu ayetleri doğrudan okuduklarında sapıtıyorlar. İşte Allah'ın ya mahluka benzetiyorlar Allah Azze ve Celle'yi veyahut da Allah'ın sıfatlarını inkar ediyorlar. Biz onları inkar etmeyecekleri şekilde tevil edelim. Yani sahabelerin tutmadığı bir yol tutmuşlar. Demişler ki Allah'ın elinden kasıt rahmetidir, nimetidir veya kudretidir demişler. O yüzden bu mantığın eseridir ki Hicri 3. 4. asırlarda başlayan bu mantığın eseridir ki halen de biz hadis kitaplarında bile Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisini okurken adam böyle tercüme ediyor. Diyor ki nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin olsun ki. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a yalan uydurmaktır bu. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kudret eli demiyor. Vellezî nefsî biyedihî. Nefsim elinde olan Allah'a diyor. Şayet bu kul ifadeyi kullanmanın hata, yanlışlık, ümmetin sapmasına sebep olabilecek bir ifade olsaydı bunu Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle kullanmaması gerekirdi. Allah Azze ve Celle'nin bunu kullanmaması gerekirdi. O diyor ki Allah Azze ve Celle Sa'd suresi 75. ayetinde, ey iblis, iki elimle yarattığım Adem'e secde etmekten seni alıkoyan nedir? Ve burada açıkça iki eli olduğunu söylüyor Allah Azze ve Celle. Bizim ne yapmamız lazım? Geldiği gibi teslim olmamız ve Allah Azze ve Celle'yi mahluka benzetmememiz lazım. Yani orada el ifadesini gördük diye bizim elimiz akla gelmemeli. Para dediğinizde kaç para aklınıza gelir? 10 milyon mu? 100 milyon mu? 5 milyar mı? 5 kuruş mu? Hangisi aklınıza gelir? Hepsi de paradır ama. Ama 5 kuruş nerede, 10 milyar nerede? Hepsinin ismi para. İsimlerin aynı olması, müsemmaların, o ismin taşıdığı varlıkların aynı olmasını gerektirmiyor. El diyorsa, hayvanda da var el, insanda da var ama insandaki el bile hayvandaki ele benzemiyor. Allah Azze ve Celle'nin eli ise onun celaline, zat-ı şerifine yakışır şekildedir. Asla mahlukuna benzemez. Buralar bizim akıllarımızla ulaşabileceğimiz bir bilgi değildir. Akılla ulaşılabilen bir bilgi olmadığı için Allah Azze ve Celle nasıl bildirdiyse, Resulü nasıl bildirdiyse sahabeler akıllı insanlar olmalarına rağmen, insanların en zekileri olmalarına rağmen susmuşlar, geldiği gibi teslim olmuşlardır. Çünkü bu akılla bilinebilecek bir şey değil. Akılla sen işte nimet elidir dersin, bir başkası başka bir şeydir der, öbürü daha başka bir şey diyebilir. Ama hangisi doğru? Ölçü ne? Hakem ne? Allah Azze ve Celle ise Kur'an'ın ve sünnetin hakem kılınmasını emrediyor. İman edenler için bir yol olarak. İmanın yolu Kur'an'a ve sünnete, Allah'a ve Resulüne teslim olmaktır. Muhakemeyi aranızda çıkan meselelerde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı hakem kılmadıkça iman etmiş olmazsınız. Ve onun verdiği hükümden dolayı gönlünüzde hiçbir sıkıntı hissetmedikçe iman etmiş olmazsınız. Ve gerektiği şekilde teslim olmadıkça iman etmiş olmazsınız. Nisa suresi 65. ayeti, bakın bu üç şeyi emrediyor iman şartı olarak. Yani bir, çekiştiğin meseleleri Allah'a ve Resulüne götüreceksin. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme muhakeme olacaksın. Mezhebe muhakeme olmayacaksın. Şeyhine muhakeme olmayacaksın. Kıyasa muhakeme olmayacaksın. Muhakeme olacağın yer, merci Muhammed aleyhissalatü vesselamın sünneti. Sonra orada bulduğun hükme gönlünde hiçbir huzursuzluk, çelişki, kaygı hissetmeden teslim olmak. Gereğiyle amel edip yerine getirmek, buna tabi olmak. Bu üç şeye Allah Azze ve Celle yemin ederek iman etmiş olmazlar diyor bu üçünü yapmadıkça. Bu sahabelerin de muhatap olduğu bir şeydi. Ta kıyamet gününe kadar bu Kur'an'a muhatap olan herkesin mesul oldukları bir emirdir. Yani Allah Azze ve Celle nasıl sahabelerine, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sahabelerine aralarında geçen anlaşmazlıkları Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a getirip muhakeme olmayı farz kıldığı gibi, bu emir kıyamet gününe kadar korunacağı vaat edilen Kur'an-ı Kerim'dedir. Bu Kur'an-ı Kerim, korunması vaat edilen Kur'an-ı Kerim işte bize bunu emrediyor. Aksi takdirde iman etmiş olmazsınız diye Allah yemin ediyor. Pekiştirerek söylüyor. O yüzden Kur'an-ı Kerim ayeti bile olsa, Kur'an ayetlerini bakın, bugün insanlar kendi akıllarıyla yorumluyorlar. Birisi diyor işte İsa Aleyhisselam nüzul etmeyecek, birisi nüzul edecek, yok şöyle olacak, yok böyle olacak. Birisi de tutuyor diyor işte İsa Aleyhisselam bizim tarikattan çıkacak diyor. Bir başkası benim oğlum aslında İsa Aleyhisselam, ben de Mehdi'yim diyor. Vesaire vesaire. Bakın bu çarpışık sözlerin hepsi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a getirilip muhakeme edilmesi gereken sözler, itikatlar. Bunun gibi daha neler neler. Hayatının her alanında. O yüzden bundan 6 ayet öncesinde Allah Azze ve Celle, Allah'a kayıtsız şartsız itaat edin. Resul'e kayıtsız şartsız itaat edin. Ve sizden olan emir ve yetki sahiplerine de, eğer Allah'a ve Resulüne itaate uygunsa bunları da itaat edin. Eğer Allah'a ve Resulüne itaate uygunsa sizden olan yetki sahiplerine de itaat edin. Eğer herhangi bir şeyde ihtilaf eder çekişirseniz, onun hükmünü de Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız Allah'a ve Resulüne döndürün. En güzel çözüm yolu budur diyor Allah Azze ve Celle. İman şartı. Yani ittiba tevhidi dediğimiz şey imanın şartıdır. Bizim sahabelerin menheci dediğimiz şey çekişilen meseleleri Allah ve Resulüne götürmektir. Sahabeler bunu yapmışlardı işte. Sahabeler bunu yaptıkları için onlarda ihtilaf yoktu. Ondan sonrakiler bunu yapmada problem yaşadıkları için ihtilaflar giderek çoğaldı. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği gibi 73 fırkaya ayrıldı. Ümmet bunlardan sadece birisi kurtuluştadır diyor. O da kim? Nebi Aleyhisselatü Vesselam hayattayken Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ve sahabelerin üzerinde bulunduğu yolda olanlar. Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarında sapık yorumlara gitmeyenler. Kur'an ve sünnetten başka delil kabul etmeyenler. Sahabe Kur'an ve sünnetten başka delil kabul etmiyordu. Mezhep mezhep, tarikat tarikat bölünmeyenler, dinlerinde fırka fırka olmayanlar, yani Allah ve Resulü'nün önüne hiç kimseyi geçirmeyenler, isterse en sevdiği hocası olsun, en tazim ettiği babası olsun, en sevdiği arkadaşı olsun, sevgilisi olsun, Allah ve Resulü'nün önüne hiçbir şeyi, hiç kimseyi geçirmeyenlerdir bu kurtuluşa erenler. Çünkü sahabenin yolu buydu. Babası bile olsa, bu ümmetin en seçkinleri bile olsa, İbn Abbas radıyallahu anh'ın yaptığı gibi kendisine temettü hacını soruyorlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunu yaptı diyor. Ama Ebu Bekir ve Ömer bundan men ettiler deyince başımıza taş yağacak. Ben size Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyorum, siz bana Ebu Bekir ve Ömer diyorsunuz diyor. İbn Abbas radıyallahu anh'a kim? Genç bir çocuk.
Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabesi genç bir çocuk. Ama menheci biliyor. Yani Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anh gibi bu ümmetin en üstünleri bile olsa Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünün yanında bunların yeri yok. Bunların sözü kenarda kalır. Onun önüne geçemez. İbn Ömer radıyallahu anh ona aynı şeyi sorduklarında ben size Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bir şey naklettiğimde, babam ona muhalif bir şey söylediğinde siz Allah Resulüne mi uyacaksınız, babama mı diyor. Babası hakkında söylüyor. Babası bile olsa, işte bakın sahabenin menheci buydu. Babası bile olsa, müminlerin emiri bile olsa, müminlerin emiri bile olsa, yani sizden olan emir sahiplerine itaat edin diyor ya, dolaylı bir itaat. O bile olsa Allah ve Resulüne aykırıysa ona bile itaat edilmez. O yüzden bizim demek ki imanı gerçekleştirebilmemiz için Allah'ın kitabını bilmemiz gerekiyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini bilmemiz gerekiyor. Ve bunların önüne hiç kimseyi geçirmememiz gerekiyor. Ta ki kurtulan fırkadan olabilmemiz için. Evet. Selefin menheci neden tercih şayandır? Mesela şöyle düşünebilirsiniz. Bir kimse Şafii mezhebine muhalefet etse ne olur? Hiçbir şey olmaz. Hanefi mezhebine veya Kadiri tarikatına filan cemaate, falan efendiye, filan hocaya, filan alime muhalefet etse ne olur? Kur'an ve sünnet naslarından hiçbir şeyle bu sapıktır, sapmıştır bu konuda kimse bir şey diyemez. Ama bu ümmetin selefi dediğimiz sahabeye muhalefet, yani onların umumuna muhalefet Allah'ın kitabında sapıklık olarak nitelenmiştir. Onlara uymak hidayete götürücü bir unsur olarak onların iman ettiği gibi iman etmek bize farz kılınmıştır. İşte selefi dediğimiz zaman kast edilen mana budur. Bu da şu demektir. Her Müslüman selefi olmak zorundadır. Her Müslüman selefi olmak zorundadır. İnsanlar bunu sanki Hanefilik, Şafilik gibi bir mezhep zannediyor. Böyle değil. Her Müslüman zaten selefi olmak zorundadır. Yani her Müslüman selefi olmak zorundadır sözümüz şu manadadır. Her Müslüman sahabeye uymak zorundadır. Onlara muhalefet etmemek zorundadır. Onların menhecine muhalefet etmemek zorundadır. Kur'an ve sünnetin önüne hiçbir şeyi geçirmemek zorundadır. Bu bakımdan selefi olmak farzdır. İmanın olmazsa olmazıdır. Allah Azze ve Celle'nin kitabına imanın şartıdır bu. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine imanın gereğidir bu. İnsanların en hayırları onlardır. Onların anladığı gibi anlamak en selametli anlayıştır. Kur'an ve sünnet naslarını. Çünkü Allah Azze ve Celle onları temize çekmiştir. Yani sen ben anlayışlarımızı ortaya koysak Kur'an ve sünnet hakkında ne senin görüşün, anlayışın ne benim anlayışım birbirimize hüccet olmaz. Ama Allah Azze ve Celle öncekilerin, bu ümmetin selefinin, sahabelerin anlayışını sonrakilere bir rehber, bir ölçü kılmıştır. Doğru ile yanlışı ayırt edeceğimiz ölçü kılmıştır. Senin görüşün ne, benim görüşüm ne? Gel sahabenin menhecini arz edelim. Sahabe, bu ümmetin selefi bu ayeti, bu hadisi nasıl anlamış? Hakem bu olsun. İşte Nisa suresi 115. ayetinde geçen kim kendisine apaçık delil geldikten sonra peygambere muhalefet eder ve müminlerin yolundan başka bir yola tabi olursa, yani sahabelerin anlayışından başkasına, onların menhecinden başkasına tabi olursa, onun cehenneme varacağını bildiriyor Allah Azze ve Celle. Bu sebeple o ilk müminler, bu ayetin ilk muhatabı olan müminler, sonrakilere karşı bir hüccettir. Tevbe suresi 100. ayetinde de Allah Azze ve Celle'nin onlardan ve onlara güzelce tabi olanlardan razı olduğu bildirilmiştir. Ve Bakara suresi 137. ayetinde de hidayetin onların iman ettikleri gibi iman etmeye bağlı olduğu açıklanmıştır. Yani bugünkü dersimizin hülasası bu 3 ayet. Bu 3 ayet. Nisa 115, Tevbe 100 ve Bakara suresi 137. ayetleri. Evet, Allah Azze ve Celle Allah Azze ve Celle'nin muradını ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerindeki maksatlarını en iyi bilenler, çünkü onlardır. Onlar bizzat vahye şahit oluyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamalarına şahit oluyorlardı. Arapçaları, dilleri fasih idi. Arapçanın tabiatını, mizacını ve doğru anlamları onların fıtratlarında ve akıllarında yerleşmişti. Allah Azze ve Celle çünkü Kur'an'ı indirdiğinde onların fıtratlarında yerleşmiş olan Arap diliyle hitap etti. Yani Arapça, Arap dili konusunda bile ihtilaf edilse sahabenin anlayışı burada önceliklidir. Çünkü bizim öğrendiğimiz Arapçalar çok dejenere olmuş bir Arapçadır. Günümüzde konuşulan Arapça dejenere olmuş bir Arapçadır. Bu sebeple Arapların birçoğu bile Kur'an ayetlerinden ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinin çoğundan, Arapça ifadelerinden anlamıyorlar maalesef. Onlar Allah Azze ve Celle'nin hitap ettiği bir topluluktu. Dolayısıyla kendilerine hitap edilen hitabı en iyi anlamaya layıktır. Bu sebeple sahabelerin işte bu anlayışı da önceliklidir. Evet. Allah izin verirse bir sonraki derste, bugün konu biraz uzadığı için bu meselenin biraz da ayrıntılarına gireceğiz. Yani onların öncelikli olmasının, Kur'an ve sünneti anlamada öncelikli olmalarının sebebini biraz daha ayrıntılarıyla anlatmaya çalışacağız. Bugünlük burada tamamlıyoruz. Buraya kadar anlaşılmayan, sormak istediğiniz bir mevzu var mı? Cümlemizde. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşheden la ilahe illa ente vahdek ve estağfurike ve etubileyke.